Ayrım 3. Sayfa 21. Vahayı bırakma fikri kimsenin hoşuna gitmemişti. Üstelik hala bitirilmesi gereken hurma toplama işi vardı. Öte yandan savaş korkutuyordu. Yezid ellerini hayalet kovarcasına sallayarak "Ama hala haccın yapıldığı haram aylardan birindeyiz" diye itiraz eder gibi oldu. "Bu kutsal bir ay. Kanunları var. Hiç kimse şimdi savaşmaya cesaret edemez. Gelecek ay da kutsal. Dolayısıyla ateşkes süresi 2 aya çıkıyor. Herkes kutsal ayların 4 tane olduğunu bilir. Böylece kuzeyden ve güneyden Mekke tapınağına gitmek üzere ilerleyen kervanların gidiş için 1 ayı, dönüş için de 1 ayı bulunuyor. Yoksa kimse güvenli biçimde hac yolculuğunu yapamaz." Çocuk konuşurken Bureyde kafasını sallıyordu. "Doğru söylüyorsun Yezid. Ama biliyorsun ki her 2 ya da 3 yılda bir Mekke ahalisi takvimlerine güneş takvimiyle denkleşmesi için 1 ay eklerler. Tam da bu yıl hac esnasında Mekke'de ay takvimine ay eklenmesi kararı alındı. Bu ay kutsal kabul edilmiyor, dolayısıyla silahlanmak meşru." Küçük Zeyd, "Eğer hac ayı bitiyorsa o zaman herkes tehlikede" diye atıldı. Bureyde, "Maalesef haklısın. Halkınıza ait kervanlar kısa süre sonra Mekke'den ayrılacak. Ve her zaman yaptıkları gibi Yesrib'e girmeden önce Menat Tanrıçası'nın tapınağına saygılarını sunmak için Kızıldeniz üzerindeki Müşellel'e yönelecekler. Tam da Müşellel ziyareti esnasında kabileler arasında bir anlaşma yapılmaya çalışılacak. Eğer anlaşma olmazsa yeniden savaş çıkacak" diye devam etti. Savaş. Kelime en yüksek palmiyelerin yapraklarının dalgalandığı yerlere kadar yankılandı. Yesrib vahası hiç kuşkusuz Arabistan'ın matemler ve umutsuzlukların gölgesiyle en fazla sarsılmış vahasıydı. Nevvar doğduğundan beri zaman zaman yaşanan çatışmalar ve misillemeleri hatırlamaktaydı. Bazı yaşlılar bunların neredeyse 200 yıldan uzun bir süredir tekrarlanmakta olduğunu söylerdi. Bu az savaşı zarar görmemiş, kayıp vermemiş hiçbir ailenin olmadığı gerçek bir felaket olmuştu. Her evden günlerce süren feryat ve figanlar yükselmişti. Nasıl olur da birileri böyle bir felaketi yeniden başlatmayı düşünebilirdi? Sessizliği bozan Zeyd oldu. "Bureyde, erkekler neden savaşırlar?" Bedevi aniden sustu ve Nevvar artık devam etmek istemediğini düşündü. "Çünkü atalarımızın asil adetlerini unutmaktalar. Bu az savaşı bazı toprakların ve üzerlerinde yetişen hurmalıkların paylaşılamama meselesinden çıkmıştı. Toprak bahane edilerek aslında vahadaki ahali üzerinde egemenlik kurulmak isteniyordu. Bir yığın insan öldü ve bunlar şimdi taş yığınlarının altında gömülü yatıyorlar. Aslında toprak da, ağaçlar da yerlerinden kıpırdamadı." Dikkatli ve meraklı Zeyd, "O halde tüm yetişkin erkeklerin kaderinde toprak uğruna savaşmak mı var?" diye sordu. Bureyde, "Yalnızca yerleşik insanlar toprağı sahiplenmek derdindeler. Böylelikle değerli şeylere sahip olabileceklerini ve başkaları üzerinde egemenlik kurabileceklerini düşünüyorlar" diye yanıtladı. Zeyd, "Ama bazen siz bedeviler de savaşıyorsunuz" diye atıldı. "Tabii ki savaşıyoruz ve üstelik dünyanın en iyi savaşçılarıyız. Bu nedenle yerleşik yaşayan insanlar düşmanlarına karşı yardım isterler bizden. Ama biz yalnızca değerimizi ve cesaretimizi göstermek için savaşırız. Açgözlülükten değil. Ne de olsa sahip olabileceklerimiz develerin taşıyabileceği yük ile sınırlıdır. Lüzumsuz zenginliklerimiz yoktur. Bizler çölün çocuklarıyız." Bureyde kısa bir süre sustu. Zeyd, Bedevi'nin kadim Arap şiirinden dizeler ya da alıntılar gibi önemli bir şeyler söyleyeceğini biliyordu. Nitekim derin bir nefes alan Bureyde sesini düzeltti ve dilinden çöl insanlarına hükmettiğini iddia eden bir hükümdara karşı gelmiş olan asil bir Bedevi reisini anlatan dizeler döküldü. "Eğer hükümdar halkı aşağılarsa bizler bu hakareti kabul etmeyi reddederiz. Bizlere zorba denir. Ama biz asla zorba olmadık. Ama artık zorbalığa başlayacağız. Bir çocuğumuz sütten kesildiğinde ileri gelenler eğilirler yere. Alınları toprağa değene kadar. Yeryüzünü silme doldurduk. Hatta denizin yüzeyini kapladık gemilerle. Kimse bize küstahlık edemez. Yoksa acımasızca küstah olan bizler oluruz. Bu sözler Nevvar'ın bile yüzünün ışıldamasına yol açmıştı. Yezid annesine, "İnsanlar neden yerleşikler ve çöl insanları diye ayrılmış?" diye sordu. Nevvar gülümsedi. "Babam, yani dedeniz, bir keresinde Yahudilerin eski kitaplarında yer alan bir hikaye anlatmıştı. İki kardeş varmış. Kardeşlerden birisi göçebe olarak, bağlardan ve endişelerden uzak, yabani hayvan avlayarak babasının örf ve adetlerine göre yaşarmış. Diğeri ise o asil geleneklerden uzaklaşmış ve taş bir evde yaşayan bir çiftçiye dönüşmüş. Kötü niyetliymiş ve adaletsizliğe ve şiddete de eğilimi varmış. Her iki kardeş de Tanrı için fedakarlıklar yaparlar ama göçebeninki daha makbul karşılanırmış. Çiftçi olanı kardeşini o denli kıskanırmış ki onu öldürmeye karar vermiş. Çiftçi bir gün kardeşini toprağın meyvelerini birlikte yemek için davet etmiş ve göçebe kardeşini yemek yerlerken sabanın sivri demir ucuyla öldürmüş. İşte tek bir hareketle kutsal akrabalık ve misafirlik bağları böyle çiğnenmiş. Tanrı çiftçiyi lanetlemiş ve o andan itibaren çiftçi kardeşinin kanıyla lekelediği toprağı sürmek için çok daha fazla çaba göstermek zorunda kalmış. O zamandan beridir ki yerleşik insanlar göçebe kardeşleri için duydukları pişmanlık ve kıskançlıkla yaşarlar. Göçebeler ise yerleşik halkların asalet yoksunluğunu ve öfkeli karakterini hor görürler. Zeyd, annesine saflık ve endişe arasında bir ifadeyle "Evlerde yaşayan insanlar hep çöl insanlarını öldürür mü?" diye sordu. Ne var? "Her zaman değil. Çöl insanlarıyla yerleşik insanlar uyum içinde bir arada yaşayabilmenin yolunu bulmalıdırlar," diye cevap verdi. Nevvar'ın sözleri dinleyicilerin ruhuna dokundu. Bureyden'in konuşabilmesi için birkaç saniye geçmesi gerekti. "Sizi beraberimde götürmem gerekli." Yezid, "Gerçekten yapacak bir şey yok mu?" diye sordu. Şimdi bütün gözler kararını bekledikleri Nevvar'a dönmüştü. Nevvar uzunca bir süre sessizce düşündükten sonra "Bize bir mucize gerekli," dedi ve Bureyde'ye dönerek "Müşellel'de kabileler arası bir anlaşma sağlamak için son bir girişimde bulunulacağını söylemiştin değil mi?" diye sordu. Bedevi başıyla onayladı. "O halde biz de Menat Tapınağı'nda kervana katılır ve Tanrı'dan bir mucize bekleriz. Kabilen güneyde yaşadığına göre seni yolundan saptırmış olmayacağız. Müşellel, Yesrib ile Mekke arasında deniz kıyısında bulunuyor." Müşellel tapınağı Yesrib'den ziyade Mekke'ye yakındı. Ama Bedeviler çölde her tür kervandan çok daha hızlı hareket ederdi. Bureyde bir an tereddüt etti. Çöle dönmek istiyordu ama kadınların fikirlerine de saygılıydı. Hele bu kadın özel bir kadın olarak bilinen Nevvar ise. Zeyd sebebini anlamamakla birlikte Bureyde'nin şaşkınlığını fark etti. Her ne kadar Bedevilerin inanışları gerçeğin tümüyle maddi şeylerle sınırlı olmadığına dayansa da dindarlıkları batıl inancın bir adım ötesi sayılırdı. Babaları Sabit'in hiçbir zaman Menat Tapınağı'na gitmek istemediği göz önüne alınırsa Nevvar'ın talebi çocuklar için şaşırtıcı bir yenilikti. Arapların çoğundan farklı olarak onların evlerinde ne Menat'ın ne de başka putların heykelcikleri bulunmazdı. Ve bu iki çocuğa tek bir tanrıya inanmak öğretilmişti. Sonunda Bedevi, "Pekala, ancak eğer Müşellel'de bir mucize olmazsa bizlerle birlikte çöle geleceksiniz. Yesrib ahalisinin karşı karşıya kalacağı olaylara bulaşmamamız gerek. Olaylar yatışıncaya ve vahadaki yaşam daha emniyetli hale gelinceye kadar olabildiğince uzağa gitmeliyiz," dedi. Zeyd, "Ne zaman yola çıkıyoruz?" diye sordu. "Fazla zamanımız yok." Burayı da kelimeleri seçerek konuşuyordu. Kabilem buradan çok uzak olmayan bir yere yerleşti. Hacıların kervanı Mekke'den yarın ayrılacak. Hemen yola çıkarsak ve talihimiz de yaver giderse, Menat Tapınağı'na vardığımızda hala orada olurlar. Tanrılar Yesrib halkının ve tüm Arabistan halklarının yardımcısı olsun. Çöl. Zeyd, kemiklerine işleyen zehir gibi soğuğun etkisiyle uyandı. Örtüsüne daha sıkı sarılmaya çalışsa da soğukluk hissi devam etti. En nihayet gözlerini açmaya karar verdi. Gecenin karanlığı çoktan çölün üzerine çökmüştü. Uyuyakaldığı çadır birkaç saat önce orada değildi. Az bir zaman sonra ufuktaki şekillerin hareketlerini seçebilmeye başladı. Uykuyla bulanmış zihni yavaş yavaş güneye yaptıkları yolculuğun yeni bir aşamasının başladığını kavrayabildi. Deveye yeniden binme düşüncesi, geçen iki gün boyunca hissettiği bulantının anısını taşıyormuşçasına midesinde bir kasılmaya neden oldu. Gene de eğer vazifesi gören bir parça bez ve tahtanın neden olduğu sarsıntıya ve bedevilerin develerine öğrettikleri, deneyimsiz yolcuları alt üst eden gidiş ritmine alışabilme umudu içinde cesaretini topladı. Kısa sürede tamamen uyanık hale gelen çocuk, gece yapılan yolculuk sayesinde gündüzlerin boğucu sıcağından kurtulduklarını düşünerek her zamanki iyimserliğini kazanmaya çalıştı. Zeyd ayağa kalktığında yerleşilen alandan geriye yalnızca kadınların ellerinin üzerine kınayla yaptıkları soluk kırmızımsı şekillere benzeyen birkaç iz kalmıştı. Her taraf çadırların sivri uçlu direklerinin bıraktığı deliklerle doluydu ve ateş yakılan noktalar alacakaranlıkta hala seçilebiliyordu. İnsanlar ve hayvanlar ortalıkta sürekli koşuşturuyor, tozlu hava, ıslıklar ve aile reislerinin bağırtılarıyla yırtılıyordu. Bu seslenmeler bir yün çilesinden çözülen iplik gibi dağılan sürüleri toplamak içindi. Eslemliler öncelikle bedeviler için deve yetiştirirlerdi. Develerden başka hayvan cinsinden yalnızca kişnemeleri zaman zaman havada yükselerek çevredeki kargaşayı arttıran birkaç çevik at vardı. Zeyd kendini Yezid'le aynı devenin üzerinde buldu. Durumdan yüksünmüyordu. Zira midesi bulanacak olursa en azından kardeşine biraz şikayet etme imkanı vardı. Ama önceki gecelerde olduğu gibi Eslemlilerden biriyle deveye binmek zorunda kalırsa gururundan ötürü kendini tutmak zorunda kalacaktı. Kabile görünürde hiçbir işaret olmadan kumun açık renkli fonunda adeta toprağa sürünerek uçan karakuşlar kafilesi gibi bütün halinde yola koyuldu. Yakınına yerleştikleri su birikintisi alanını kısa sürede geride bıraktılar ve Zeyd, adamlar yerleşim yerinden ayrılır ayrılmaz su içmeye koşan bir grup ceylanın silüetini görme fırsatı buldu. Ufakça boydaki hayvanlar kendi aralarında oyun oynarcasına sıçrayarak hareket etmekteydiler. Çocuklara devecilerden birinin gözlerinde bir ışık çakmış gibi geldi. Hani fırsatını bulsa, olağanüstü siyah atlardan birini ceylanların üzerine sürecekmiş gibi. Bedevilerin atla avlanmaları meşhurdu. Hatta bunun onlar için gerçek bir tutku olduğu söylenebilirdi. Kısa süre sonra öylesine bir karanlık çöktü ki develerin ayaklarının altındaki toprak bile görünmez oldu. Yezid kardeşine, "Sakın aşağıya bakma, yoksa miden bulanır," diye seslendi. Zeyd bir an herkesin onun zayıflığını fark ettiğini düşündü. Ardından abisinin yüz ifadesini göremese de ailede sıkıntı çekenin yalnız kendisi olmadığını ve her ikisinin de aynı dertten muzdarip olduğunu kavrayıverdi. "Annemiz nerede?" diye sordu. Yezid, "Onu daha görmedim. Bir grup kadınla birlikte arkada kalmış olmalı," diye cevap verdi. İstemelerine rağmen ona ulaşmaya çalışmadılar. Yakında ay doğacaktı ama o vakte kadar yürüyüş düzenini terk edip de karanlıkların içinde macera aramak pek akıllıca değildi. Kervan sabit ve hızlı biçimde paralel sıralar halinde yoluna devam ediyordu. Her bir gruba bir melodi mırıldanan ya da ritmik biçimde çoğunlukla anlaşılması zor mısraları tekrar eden bir rehber eşlik etmekteydi. Karanlıkta geriden gelenlere yol gösteren yalnızca bu melodi oluyor ve onlar da zaman zaman melodiye ya da dizilere cevap veriyorlardı. Yolculuğun ahengi, arada bir sırtlanların kan donduran ulumaları ya da başka yabani hayvanların bağırışlarıyla bozuluyordu. Çölde kaybolma düşüncesi karşısında Zeyd'in tüyleri diken diken oldu. Gece kaybolursan yolunu nasıl bulursun? Gece daha kolaydır, diyen sesi duyuldu yanlarından giden ve o ana kadar sessiz kalan devecinin. Gözlerini göğe kaldırman ve yıldızların işaret ettiği yola bakman yeterli. Konuşabileceği bir yetişkinin yanında olması, Zeyd'e zaman zaman ardına saklandığı, gençlere özgü o kendinden emin olma maskesi altına saklanma imkanını verdi. Gece sizi de korkutur mu? Bir anlığına yolculuğun monotonluğundan sıyrılan bedevi gülümsedi. Evet, bazen. Ama korkmanın utanılacak bir tarafı yok. Sonra aniden ciddileşerek devam etti. Geceleri öldürülen ve intikamları alınmamış kişilerin ruhları ortalıkta dolanır. Tereyağına saplanan sıcak bir hançer gibi kalbe saplanan sessiz sesleri geceden korkma dürtüsü uyandırır insanda. Zeyd ve Yezid benzer bir açıklamayı ilk kez duymuyorlardı ama yine de bedevinin söz ettiği korkudan irkilerek birbirlerine sarıldılar. Zeyd'in pes etme niyeti yoktu. Korku nasıl yenilir? Diye sordu. Çocukları korkuttuğuna hiç de pişman olmayan adam, güçlü olmak gerekli ya da bir muskası olmalı kişinin, diye cevap verdi. Çocuklar sessiz kaldılar. Bedevi kesinlikle çenesi düşük bir gecesindeydi. Muskalar tanrıların rahipleri tarafından hazırlanırlar ve ölülerin nefislerini, kötü nefisleri uzak tutmaya yararlar. Konu gitgide ilginç bir hal alıyordu. Yezid, "Senin muskan var mı?" diye sordu. "Yalnızca bir tane değil, bir sürü. Tanrıların sayısı kadar muskan var." Zeyd hayret çığlığını bastıramadı. "Ama tanrıların en büyüğü, hani hepsinden üstün olan tanrı içinde var mı?" Bunlar babaları Sabit'in önemli anlarda sarf ettiği kelimelerdi. Yezid sanki bir aile sırrı açığa vurulmuş gibi hissetti kendisini ve eli içgüdüsel olarak küçük kardeşinin ağzına gitti. Birkaç saniye sonra adam, "Doğrusunu söylemek gerekirse Yahudiler tarafından yapılmış bir muskam da var," diye yanıtladı. Sesinde hafifçe bir tereddüt hissedilmekteydi. Nitekim onlar tek ve mutlak olarak adlandırdıkları tek bir tanrıya inanıyorlar. Adam konuşmasını sürdürürken sesinin yaklaştığını duydular ve eğerlerinin diğer devenin çarpmasıyla sarsıldığını hissettiler. Adam emreden bir sesle "Elinizi uzatın," dedi. Bir an tereddüt eden Zeyd ağabeyinin omzuna bir şaplak indirdi ve Yezid kolunu uzattı. Bedevi yanlarından uzaklaşmadan önce, "Alın ve sıkıca tutun. Son derece değerlidir. Ama korkunuz geçince bana iade etmeyi unutmayın, olur mu?" diye seslendi. Zeyd ve Yezid merak ve heyecanla bu garip nesneyi birbirlerine uzattılar. Dokununca boyutları alışılmışın dışında deli bir parayı andırıyordu. Yüzlerinden biri üzerinde rölyefler bulunan kaygan bir metaldendi. Ancak ortalık bir şeyler görebilmek için henüz fazlasıyla karanlıktı. Yezid bir anda cebinde bir kav olduğunu hatırladı. Bu, ortasına çöl steplerinde yetişen bir bitkinin yapraklarından sağlanan bir hamurun yerleştirildiği bir metal parçasıydı. Yapraklar kuru ve tüylüydü. Ocağın külleri altına yerleştirildiğinde odunsu kısımlarını kaybediyor ve yalnızca ateş yakmaya yarayan yumuşak bölümleri kalıyordu. Metalin ortasına yerleştirildiğinde bilinçli olarak metale sürtülen çakmak taşının çıkardığı kıvılcımlar sayesinde kolayca yanıyordu. Yezid'in avucunda mavi bir alev doğdu ve iki kardeş nihayet deri ve gümüşten iri bir paraya benzeyen muskayı görebildiler. Kırmızı derinin üzerine garip şekiller kazınmıştı. Kendi dillerinde bile olsa anlamazlardı, zira çocuklar okuma yazma bilmiyorlardı. Gene de bu şekillerin, lambaların ya da unutulmuş antik şehirlerden gelen nesnelerin üzerindekiler gibi, yabancı ya da yitik bir dilde olduklarına bahse girmeye hazırdılar. Diğer yüzünde ise metal plakanın üst kısmında altın renkli bir üçgen, ortasında rölyef olarak yıldızlardan oluşmuş bir hat, en altta ise daha koyu, kurşuni renkli bir küre bulunmaktaydı. Nesne çok değerli bir şeye benziyordu ve çocuklar onu son hamur kırıntısı dayanana kadar ellerinde çevirip durdular. Yezid, kardeşine sanki onun korkudan daha fazla korunmaya ihtiyacı varmış gibi, "Al, bunu sen taşı," dedi. Zeyd zayıflığından ötürü pişmanlık duyduğunu anlatmak istercesine, "Ne olduğunu bile bilmiyoruz," diye tepki verdi. Yezid, "Önemli değil, önemli olan işe yaraması," diye kestirip attı. Bu arada Zeyd cebinden bir ip çıkararak muskanın tepesindeki delikten geçirmişti bile. Yeni kolyesi boynundayken kendini artık daha huzurlu hissediyordu. Bunda tabii ki yıldızlarla bezeli gökyüzünde yükselen ayın azalttığı karanlığın da etkisi vardı. Yezid belki de muskanın koruyucu gücünden faydalanmak için kardeşine biraz daha sokuldu. Soğuk gitgide daha da dondurucu hale gelmekteydi ve iki kardeş devenin yürüyüşünün yarattığı sallantıyla yorgunluklarına yenilene kadar birbirlerine sarılmış olarak kaldılar. Görüşleri bulandı. Artık zihinlerinde oluşan görüntülerle gerçeği ayırt edemez haldeydiler. Zeyd'in son hatırladığı, uzakta, neredeyse ufuktaki kayaların arasında parlayan bir alevdi. Belki de çoktan rüya görüyordu. Kim bilir? Ayrım sonu. Sayfa 32.